Yedi Vadi. 22. kuşun arzı ve yedi vadi hakkında bilgi. Bir başka kuş Hüdhüd'e sordu. Ey yolu bilen, bizim bu vadide gözlerimiz karardı kaldı. Bu yol çok zahmetli ve tehlikelerle dolu görünüyor. Ey dost, bu yol kaç fersah? Hüdhüd'ün cevabı. Bu manevi yolda kat etmemiz gereken yedi vadi var. Bu yedi vadiyi geçince o yüce eşiğe ulaşacağız. Şu alemde bu yoldan hiç geri gelen olmadı. O yüzden kaç fersah olduğunu kimse bilmez. Bu uzun yoldan hiç kimse dönüp gelmediğine göre bu konuda bilgiyi sana kim verecek ey sabırsız? Hepsi de orada yok olup gittiğine göre sana kim haber getirecek ey cahil? Talep Vadisi bu yolun başlangıcıdır. Ondan sonra Aşk Vadisi gelir ki uçsuz bucaksızdır. Üçüncü vadi Marifet Vadisidir. Dördüncü vadi İstina Vadisidir. Beşinci vadi Saf Tevhid Vadisidir. Altıncı vadi O Müthiş Hayret Vadisidir. Yedinci vadi ise Fakr ve Fena Vadisidir. Bundan sonra artık bu yolda yürünecek bir mesafe yoktur. Cezbeye kapılırsın, senin için yol diye bir şey kalmaz. O andan itibaren bir su damlası bile olsan, derya kesilirsin. Birinci Vadi, Talep Vadisi. Talep Vadisi'ne girdiğinde her an yüzlerce elem ve keder tepene biner. Her nefeste yüzlerce bela üzerine üzerine gelir. Kuşların en güzeli orada basit bir sineğe döner. Sen bu vadide yıllarca uğraşıp didinmeli ve sık sık kendini kontrol etmelisin. Çünkü orada haller değişken ve geçicidir. Ayrıca o vadide mal mülk kaygısından, her türlü dünyevi imkan ve iktidardan arınman gerekir. Kendi kanın içinde boğulup, seni bağlayan bütün bağlardan kopman lazım. Elinde avucunda artık hiçbir şey kalmayınca da gönlünü kendisinde var olan her bir şeyden de arındırmaya bak. Kalbin bütün beşeri şeylerden temizlenince hak katından gelen zat nuru orada ışıldamaya başlar. O nur kalbinde görünür hale gelince de gönlündeki o asıl talep bin kat daha artar. Öyle ki yolunda ateşler olsa ve önüne yüz korkunç vadi açılsa, onun aşkıyla tutuşan bu kalbinle sen çılgıncasına ileri atılır ve pervane gibi alevlerin içine dalarsın. Ona olan özleminden sırrı aramaya koyulur ve sakinden bir yudum istersin. O sırlar kadehinden bir yudum şarabı tadınca her iki alemi de tamamen unutursun. Dünyaya daldığın halde dudakların kupkuru kalır ve senin canın cananının sırrını talep eder. Sırrı bilip öğrenme şevki yüzünden can alan ejderhadan bile korkmaz olursun. Üzerine küfür ve lanet bile yağsa o sana bir kapı açsın diye onları bile kabullenirsin. Kapı sana onun tarafından bir açıldı mı, küfrün de imanın da artık hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü o kapının ötesinde her ikisine de yer yoktur. İblis ve Sır. Amr İbni Osman Mekki Hazretleri, Gencname, Hazine kitabını Mekke'de, Mescid-i Haram'da kaleme aldı. O kitapta şöyle yazar: Hak Teâlâ su ve topraktan ibaret olan Hazreti Adem'in bedenine o temiz ruhu üflediğinde istedi ki melekler topluluğunun tamamı üflenen bu candan da onun işaretlerinden de haberdar olmasın. İşte o yüzden şu emri verdi: Ey semavi ruhlar, şu an hemen Adem'in önünde secdeye kapanın. Hepsi de baş eğip yere kapandığı için o saf sırrı onlardan hiçbiri göremedi. O sıra iblis de gelmiş ve kendi kendine şöyle demişti. Böyle bir anda hiç kimse benim secde ettiğime şahit olmayacak. Başımı bedenimden ayırsalar dahi umurumda değil. Ben boyun eğmem. Başımı hep dik tutarım. Anlaşılan o ki bu Adem sadece basit bir balçıktan ibaret değil. Hele ben şu sırrı bir görüp öğreneyim de isterse yüzden canımdan olayım. Umrumda değil. İblis secdeye kapanmayıp olup biteni gözlediği için o sırrı gördü. O zaman Hak Teâlâ ona şöyle seslendi. Ey büyük yolun casusu! Demek sen sır çalmak için buradasın. Madem ki sen benim saklayarak koruduğum hazineyi gördün, bunu aleme yaymayasın diye senin canını okuyacağım. Çünkü bir padişah ordusundan uzakta bir yere hazinesini sakladığında onu gözetleyip gören kimseyi öldürtür ve hayatının üzerine bir çizgi çeker. Ey defineci, sen definenin nereye konduğunu gördün. O yüzden şimdi ölümü hak ettin. Şu an kelleni uçurmazsam sen bu sırrı bütün aleme yayarsın. İblis cevap verdi. Ey Rabbim, bu kuluna mühlet ver. Bu gözden düşmüşe bir çare bul, bir kefaret yolu göster. Yüce Allah buyurdu ki, sana o mühleti veriyorum. Boynuna da lanet halkasını takıyorum. Diriliş gününe kadar suçlu görülmen için, insanlar sana kanmasınlar diye de namını yalancı olarak ilan ediyorum. İblis şöyle dedi. O saf hazine sırrı bana apaçık göründü ya, artık senin lanetinden niye korkayım ki? Lanet de senden gelir, merhamet de. Kul senin kulundur, kısmet de senden gelir. Nasibim lanet olmuşsa niye endişe edeyim ki? Panzehir oldukça zehrin de olması gerekir. Baktım kulların senden hep rahmet talep ediyor. Ben de edepsizlik edip lanet talep ettim. Rahmetinin elbette müşterisi çok. Ben müflis de tuttum, senin lanetine talip oldum. Eğer sen talipsen, Allah'ı talep ediyor ve ilahi sırra ermek istiyorsan, böyle yani iblisin yaptığı gibi kelle koltukta talep etmelisin. Ama sen gerçek talip değilsin ki. Seninkisi sadece kuru iddiadan ibaret. Kendini beğenmişlikten öte bir şey değil. Şayet sen gece gündüz onu arıyor da bulamıyorsan, o kaybolduğu için değil, senin arayışın, talebin kusurlu ve yetersiz olduğu içindir. İblisi kıskanan şeyh. Şeyh Şibli Hazretleri ölmek üzereyken ne edeceğini bilmez bir haldeydi. Gözlerini yummuştu. Kalbi beklenti içindeydi. Şaşkınlıktan beline zünnar bağlamış ve bir kül yığınının üstüne oturmuştu. Kah küllerin üzerine gözyaşları döküyor, kah külleri başına savuruyordu. Birisi kendisine sordu. Böylesi bir anda sen hiç beline zünnar bağlayan birini gördün mü? Cevap verdi. İçim yanıyor. Ne yapayım? Nasıl davranayım? Kıskançlık ateşiyle yanıp kül olduğuma göre ne yapabilirim? İki dünyaya da gözlerini kapayabilmiş olan canım şu anda iblise duyduğu kıskançlık yüzünden alev alev yanıyor. Ona armağan olarak lanetli sıfatı verildi. Başkasına böyle bir armağanın verilmesi beni kahrediyor. Şibli ciğer yanık ve susuz beklerken o kalkıyor bir başkasına bir şey veriyor. İster taş olsun, ister mücevher, padişahın elinden sana gelen şeyler arasında bir fark görürsen, sen bu manevi yolun eri değilsin. Mücevherden dolayı sevildiğine, taştan dolayı horlandığına inanırsan, orada kalbinde padişaha hiç yer yok demektir. Mücevherin veya taşın ne dostu ol, ne de düşmanı. Sen sana onun hangi el tarafından verildiğine bak. Mest bir anında sevgilinin sana taş atması, başkasının elinden mücevher almandan yeğdir. Gerçek er, arayış ve bekleyiş içinde bu yolda her an canını fedaya hazır olmalıdır. Öyle bir er, bir an bile talep etmekten geri kalmaz ve bir an olsun durup dinlenme nedir bilmez. Bir an bile talepten vazgeçecek olsa, bu yolda dönek, mürtet, dinden dönmüş sayılır. Leyla'yı arıyorum. Bir Allah aşığı, Mecnun'u aşk acısıyla yana tutuşa yol ortasında toprağa elekten geçirirken gördü de sordu. Ey Mecnun, ne arıyorsun böyle? Mecnun, elbette Leyla'yı arıyorum. Sordu, bu şekilde Leyla'yı bulabileceğini umuyor musun? Öyle nadir bir inci, hiç böyle yolun tozuna toprağına karışmış olabilir mi? Mecnun, ben onu belki bir gün bir yerde bulurum ümidiyle her yerde arıyorum. Hazreti Yakup gibi. Asrının en büyük imamı, dünyevi ve uhrevi sırların sahibi, basiretli bilge Yusuf Hemedani şöyle diyordu. Var olan şeylerin hepsini kalp gözüyle görüp gözetleyen biri için, en yukarılardan en derinlere varıncaya kadar her bir varlık ve her bir zerre, kaybettiği Yusuf'undan haber sorup duran birer Yakup'tur. Onun yolunda dert ve bekleyiş gerekir ki ömür bu iki şeyle, yani dert ve bekleyişle sonlansın. Bu iki şeye dayanamazsan bari o sırlara karşı uzak durmaktan kaç. Talepte, arayışta insanın canla başla sabretmesi gerekir. Fakat Allah'a bir an evvel kavuşma derdiyle dertlenen nasıl sabredecek? İstesen de, istemesen de sabırlı olsa. Belki bir yerlerde biri sana kat edilecek yolu gösterir. Anne karnında büzülmüş çocuk gibi sen de benliğini derle topla da kendinde ol. Kendi öz kimliğinden bir an bile ayrılma. İç dünyandan kopma. Ekmek gerekse de sen kan iç ve orada kal. Ana rahmindeki o çocuğun besini de kandır ya. Senin her türlü ihtirasların hep dışarıdan gelir, unutma. Kan iç, her türlü acıya katlan ve gerçek er gibi sabır göster ki çektiğin bu acı önündeki bütün düğümleri bir bir çözsün. Böylece sen de muradına eresin. Darı taneleri. Şeyh Mihne müthiş bir kabz halindeydi. Gözlerinde kanlı yaşlar, kalbi delik deşik dışarılara çıktı. Ovada öylesine dolaşıyordu. Uzaktan bir öküzü komuşlayan, aynı zamanda da kendisinden nur yayılan yaşlı bir köylü gördü. Şeyh onun yanına gidip selam verdi ve içinde bulunduğu kabz halini ona açtı. İhtiyar dinledikten sonra şöyle dedi. Ey Ebu Said! Yerden arşa kadar bütün alem bir kere değil, yüzlerce kere darıyla doldurulsa ve görünen bir kuş o darıdan her bin yılda bir kere bir tane alsa ve bu böyle devam edip gitse de o darılar ardı ardına 100 kere boşalsa, onun katından insanın canına bir korku gelmesi için işte onca zaman bile az bir zamandır. Taliplerin, Allah ile ruhen buluşmayı talep edenlerin çok sabırlı olması gerekir. Fakat sabırlı bir talip olmak da her kişinin harcı değildir. O talep iç alemde, insanın derununda kendini yeterince göstermedikçe misk olgunlaşıp da kandan dışarı sızmaz. Eğer o talep gönlün ta derinliklerinden gelecek olursa İşte o zaman senin o talebin kainatı bile kana boğar. Talebi olmayan, bu yüce arayışa kendini vermeyen kimse bir cesettir. Yaşamıyordur. Sağır bir duvardır. Talip olmayan kişi hayvandır, hayvan. Allah bizi korusun. Cansız bir surettir o. Eline kıymetli taşlardan oluşan bir hazine bile geçse, yine de senin talebinin kat be kat artması gerekir. Sahip olduğu inci hazinesiyle yetinen kimse, o hazinenin esiri olur. Çünkü bu yolda onu durduran her şey onun için bir put olur ve o artık putuyla oynamaya başlar. Düşüncen zayıflamış, gönülsüz, isteksiz hale gelmişsen, sarhoş eden şarap yüzünden sersemleştiğin içindir. Sen öyle tek bir kadehle sarhoş olmakla kalma. Hep daha fazlasını talep et. Çünkü bu talebin sınırı yoktur. Altın Arayıcısı. Bir gece Sultan Mahmut yanında muhafızları olmadan gidiyordu. Eğilmiş, yolun tozunu altın parçacıkları bulmak için elekten geçiren bir adam gördü. Oraya buraya öbek öbek hayli toz toprak yığmıştı. Padişah bunu görünce kolundaki altın bilekliği çıkarıp o toz yığınlarından birinin içine attı ve kulasını, atını rüzgar gibi koşturup uzaklaştı. Ertesi akşam padişah yine oradan geçerken adamın yine aynı işe devam ettiğini görünce dedi ki, ''Be adam, dün akşam bulduğun dünyalara bedel bir şey. Öyleyken hala toz toprak elemeye devam ediyorsun. Git de sultanlar gibi yaşa. Artık buna ihtiyacın yok ki.'' Adam cevap verdi. ''Ben onu işte böyle çalışırken buldum. Öyle bir gizli hazineye bu çabam sayesinde kavuştum. Madem ki ben servetimi bu kapıdan edindim, bu can, bu tende oldukça bu gayretimi sürdüreceğim. Sen de bu kapının adamı ol da o sana kapıyı açsın. Bu yoldan dönme ki o sana yol göstersin. Heyhat ki her zaman asıl kapalı olan senin o iki gözündür. Hadi talep et. Çünkü o kapı hiçbir zaman kapalı değil.'' Hazreti Rabia Hatun'un uyarısı. Kendinden geçmiş bir adam Allah'a şöyle yakarıyordu. ''Ya Rabbi, ne olur bana bir kapı aç.'' Orada oturmakta olan Hazreti Rabia bunu duyunca kendisine şöyle dedi. ''Be gafil, o kapı ne zaman kapandı ki?